Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutadahhirin. Allahumme allimna ma yenfa'una. وَنْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَزِدْنَا عِلْمًا. Aziz dostlar, değerli dinleyenlerim, tefsir derslerimizde bugün yeni bir sureye daha başlayacağız inşallah. Beled suresine başlayacağız. Sure hakkında elbette genel bilgiler vereceğiz. Ancak öncelikle bugün tefsirini yapacağımız bu sureyi, ilahi kelamı tilavet etmekle başlayacağız. Daha sonra da Rabbimizin kelamını ayet ayet anlamaya gayret edeceğiz efendim.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihazel beled. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم.
Kıymetli dinleyenlerim, Beled suresinin 1. ayetinden 20. ayetine kadar tilavet etmiş olduk elhamdülillah. Bu sure Mekke'de nazil olmuş surelerdendir. Hicretten önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a indirilmiştir. 20 ayettir toplam. İsmini 1. ayette geçip şehir, memleket manasına gelen beled kelimesinden alır. Ayrıca La Uqsimu suresi diye de anılır. Mushaf tertibine göre, yani elimizdeki Kur'an'ın sıralamasına göre 90. suredir. Nüzul sırasına göre ise araştırmacılarımız 35. sure olduğunu ifade etmektedirler. Evet, Mekke'de inen ayetler daha çok imanın pekişmesi, kıyamet, ahiret manzaraları ve müminlerin ve müşriklerin o anki durumları, müşriklerin zorbalıkları, müminlerin zayıf düşürülmesi, bu konular hep gündemde olmuştur Mekki ayetlerde. Cenab-ı Hak son derece uyarıcı ifadelerle hitap etmektedir Mekke toplumuna. Metinler son derece edebidir. Şiir değildir ama şiirden daha güçlü vurguları vardır. düz nesir değildir. Şiire benzer tarafları da vardır. Yani ilahi kelam Mekke toplumunu sarsma adına o günün insanının çok etkilendiği o ifade tarzından, hitabet tarzından en üst düzeyde istifade ederek onların gönüllerine kapı aralamak murad etmiştir. Bu yönüyle bu surede son derece etkili, vurgulu ifadelerle doludur. Bu kısa girişten sonra ilahi kelamı ayet ayet okuyalım ve inşallah üzerinde tefekkür edelim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihazel beled. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Yemin ederim bu beldeye, diyor Cenab-ı Hak. Bu ifade şöyle de tercüme edilebiliyor. Hayır, gerçek kafirlerin dediği gibi değil. Bu şanlı belde hakkı için böyle de tercüme edilebiliyor. Nasıl oluyor bu iki anlam? La uqsimu derken, baştaki la, nefi edatı dediğimiz, efendim, hayır, iş, durum sizin zannettiğiniz gibi değil, diyerek adeta mevcut duruma bir itirazla başlıyor. Bu şekilde baktığımız zaman, la, hayır, yani şu demek bu, ey Mekkeliler, ey müşrikler, siz bir hayat tarzı tutturmuş gidiyorsunuz ve hayatın sadece böyle akıp gideceğini düşünüyorsunuz. Yaşarız, ölürüz. Güçlüler zayıfları ezer. Zaten zayıfların yaşama hakkı yok. Hayatı böyle algılıyorsunuz. Öldükten sonra dirilme diye bir şeyi kabullenmiyorsunuz. Esas hayatın ahiret hayatı olduğuna dair bilgilere adeta gözlerinizi kapatıyor, kulaklarınızı tıkıyorsunuz. Bu gidiş gidiş değil anlamında la diye başlıyor diyor bazı müfessirlerimiz. Evet, böyle anlaşılabilir mi? Elbette anlaşılır. Türkçe yazacak olsak la dedikten sonra evet bir nokta ya da bir ünlem işareti koymamız lazım. Fakat genelde müfessirlerimiz la uksimu ifadesinin bir kasem yani bir yemin ifadesi olduğu üzerinde dururlar. And olsun manasındadır. Ya da la kelimesi yine olumsuzluk anlamı vardır. Yemin etmeme bile gerek yok. O kadar açık bir gerçektir ki anlamını verirler. Her ne ise tabii bu anlamların hepsi dil içinde kullanıla geldiği için Arapçada bir üslup olduğu için bu anlamların, bu anlayışın, bu yorumun her birine saygılı yaklaşmak gerekiyor. La uqsimu bihazel beled. Bu beldeye yemin olsun ki, and içerim ki, yemin ederim ki bu beldenin hakkı için şunu söylemek isterim ki diye bir giriş cümlesi bu. Bu belde hangi beldedir? El-beled ifadesi, harfi tarif dediğimiz, marife dediğimiz Arapçada bir şekilde geldiği için belli bir beldeye işaret ediyor. Bu belli bir belde de Mekke-i Mükerreme'dir diyor müfessirlerimizin hemen hepsi. Bu beldeye yemin olsun ki. Peki bu beldenin ne özelliği var da buraya yemin ediliyor? Elbette bütün beldeler Cenab-ı Hakk'ın ve bütün beldeler yemin edilmeye layıktır onun yaratması cihetiyle. Ama söz konusu olan Mekke-i Mükerreme olunca oranın başka başka özellikleri de var. Her şeyden önce ibadet anlamında Beytullah dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın kendisine nispet ettiği ev o Mekke şehrindedir. Mekke şehri birçok güzelliklere de ev sahipliği yapmıştır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan itibaren orada tevhid dini, tevhid meşalesi güçlü bir şekilde etrafı aydınlatmıştır. Beytullah Cenab-ı Hakk'ın seçtiği bir yerdir. Bu yönüyle o belde önemlidir. Bir büyük önemi de belki çok çok büyük önemi de Hatemün Nebiyyin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son peygamber olarak ilahi mesajı o beldede almış olmasıdır. Yani kıyamete kadar gelecek insanlık o beldede Resulullah'ın gönlüyle buluşan ilahi vahiyle aydınlanacaktır. Öyleyse Habibullah'ın doğduğu şehir, yaşadığı şehir de elbette üzerine kasem edilmeye, ant içilmeye layık en önemli beldelerden biridir. La uqsimu بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. Zaten ikinci ayet birinci manayı destekliyor. Ki ey peygamber, Resulüm, sen bu beldede yaşamaktasın. Sen bu beldenin içindesin. Sanki sen bu beldenin içindesin ya, senin gibi seçtiğim, rahmetimi tahsis ettiğim, son kitabımı indirdiğim ve alemlere rahmet olarak gönderdiğim bir nebi olarak sen buradasın ya, işte bu beldeye and olsun ki sen bu beldenin içinde yaşıyorsun, içindesin. Burada ikamet ediyorsun. Bu ifadeyi ve ente hillun bihazel beled ifadesini yine dilin özellikleri çerçevesinde, cümle kuruluşu özelliğinin diyelim, Arapçadaki sarf ve nahiv bilgisi ya da örgüsü itibariyle şöyle de yorumlamış bazı alimlerimiz. Ey Nebi Ekrem, bu şehirde hayvan ve bitkilerin bile dokunulmazlığı olduğu halde müşrikler sana dokunmayı, sana eziyet etmeyi helal sayıyorlar. Evet, bu takdirde ayette müşriklerin kutsal kentin Hazreti Peygamber'e eziyet için kullanılması yadırganmaktadır. Ya nasıl oluyor ey peygamber? Sen burada kendisine tasallutta bulunması helal olan bir kimse olarak algılanıyorsun. Bu belde emin bir belde. Nitekim ayette kim bu harem-i şerife girerse, bu beldedeki o beyt-i şerife girerse o emniyet içindedir. Aslında Mekke müşrikleri de o Kabe'nin etrafında birilerini eziyet etmeyi uygun görmezlerdi. Ama durum sen olunca ey Habibullah, ey Nebi-i Zişan, nasıl oluyor da onlar sana böyle dokunmaya izin almış gibi kendilerini hissedebiliyorlar? Anlamında bir dikkat çekmedir diyor bazı alimlerimiz. Yine bir kısım müfessirlerimiz derler ki وَاَنْتَ حِلُّمْ بِهَذَا الْبَلَى Sen bu beldede bu beldenin o güvenilir olma, kimseye dokunmama prensibine bir müddet senin için izin verilecek. Sen orada bu beldeyi şirkten, putlardan temizlemen için sen mezun sayılacaksın. Sen izinli sayılacaksın. Anlamında bir mana var demiş bazı alimlerimiz. Evet, biraz kısmen zorlama gibi görünse de tarihteki yaşanan o Mekke fethi günü bir müddet için eğer karşı koyacak olurlarsa Mekke müşrikleri orada düşmanı gerekirse izale etmek için kan dökmeye izin verilmiştir. Geçici bir süre diye İslam tarihinde yaşanan bir hadisedir. Ama olmamıştır böyle bir hadise. Yani bu şekilde her ne kadar izin verilmişse de Mekkeliler topluca teslim olmuşlardır. Ama kısmi bir süre Resulullah'a izin verileceği söz konusu olduğundan bu ayet ona işarettir. Yani her ne kadar Mekke'de nazil olmuş bir ayetse de ileride olacak böyle bir hadiseye işaret içindir demişler. Ama biraz tabii ayetin anlamını sanki zorluyor. Yani bu mana biraz daha kenar bir mana diyebiliriz. En belki isabetli diyebileceğimiz ki müfessirlerin büyük çoğunluğunun kabul ettiği ey Nebi-i Zişan, sen de içindesin ya, sen de bu şehirde ikamet ediyorsun ya, işte bu beldeye and olsun ki diye yeminin böyle tamamlanmış olmasıdır. Bu da son derece gerçekten ayetin muhtevasına ve akışına uygun görünüyor. Ve validi ve ma veled. Yine yemin ederim babaya ve evladına, çocuklarına, ondan doğana, onun vesilesiyle hayat bulana, ona da yemin olsun ki diyor Cenab-ı Hak. Peki buradaki baba kim? Çocukları kim? Yine burada tabii müfessirlerimiz galiba Adem Aleyhisselam ve ondan türeyen tüm insanlık alemi kastedilmiştir diyor. Bazıları diyor ki İbrahim Aleyhisselam ve onun soyundan gelenler kabul edilmiş olmalıdır. Çünkü Mekke'nin kuruluşunda İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam Hacer validemiz de oraya yerleştirildiği için bu da kastedilmiş olabilir. Bazıları Nuh Aleyhisselam ve Nuh Aleyhisselam'dan sonra devam eden insan nesli gibi farklı manalar ya da yorumlar yapmışlarsa da Taberi gibi bir takım müfessirler, otoriter alanında son derece mütehassıs muhakkik alimler derler ki burada herhangi bir tahsis dediğimiz bu manayı özelleştirmemizi gerektirecek bir durum söz konusu değil. Onun için bunu umumi almalı. Babaya ve çocuklarına derken bütün babalar ve çocuklar kastedilmiştir. Hatta belki burada şu da denebilir. Bütün canlıların efendim böyle babadan evlada doğru akıp gelen varoluşları kastedilmiştir demek elbette mümkündür. Cenab-ı Hak yarattığı her varlığa elbette önem verir. Elbette hiçbir varlık abes değildir, anlamsız değildir, boşuna yaratılmış değildir. Hangi varlığı küçük görebilirsiniz? Hiç şüphesiz varlıklar hiyerarşisi diye bir şey vardır. Cenab-ı Hakk'ın bazı varlıklarını bazılarından üstün tuttuğunu biliyoruz bir şekilde. Farklı farklı faziletlerle donattığını biliyoruz. Ama bütün varlığın madem ki onun iradesiyle var olması söz konusudur, o ol demiştir ona. Öyleyse her bir varlık kendi özünde ve kendi içinde son derece değerli ve kıymetlidir. Ve üzerine yemin edilmeye layık bir varlıktır. Çünkü o yaratmıştır. Varlık, varlık oluşu cihetiyle değil, o yaratması cihetiyle elbette yemine müstahaktır. Bu yönüyle burada bütün babalara ve evlatlarına, ya da bazıları burada valid kelimesini sadece baba gibi değil, anne baba gibi, her ikisi de kastedilmiştir diye de yorumlarlar. Öyle de bakmak mümkün. Ana babalara ve evlatlarına da yemin olsun ki, yani o silsileye, böyle akıp gelen nesle yemin olsun ki tarzında elbette anlaşılabilir. Şimdi bu yeminlerden sonra bir büyük hakikate dikkat çekilecek. لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَدْ Biz insanı, diyor Cenab-ı Hak, aslında nice nice zorluklar içinde yarattık. Zorluklar içinde bir insan. İnsan, evet, doğulmasından itibaren bir takım zorluklar yaşar. Hayatın her alanı, efendim, elbette meşakkatsiz değildir. Burada geçen kebet kelimesi, لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَدْ lügatte acı, sıkıntı, baskı, imtihan, dayanma gücü gibi anlamlara gelen bir kelime. Dolayısıyla şu alem kabız ve bas dediğimiz açılma ve daralma ile devam eder gider. İnişler vardır, yokuşlar vardır. Hayat dümdüz bir çizgi değildir. Elbette güzelliklere erişmek için bazen tırmanışlar gerekir. Tırmanışlar insanı yorar, terletir. Ama insan zorluklara katlanabilen bir varlıktır. Lüks içinde yaşayan bir insan zaman geliyor, yokluğa düçar oluyor. Yokluk içinde de bir yol buluyor hayatta kalma adına. Evet, hayat daima yokuş aşağı akıp giden, bir su gibi akıp giden tarzda olmayabilir. Hayat, imtihan hayatı elbette zor soruları da olan bir hayattır. Yani böyle bir imtihandır bu hayat. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor işte. İnsanın zorlukları var adeta. İnsanın bir takım çıkmazları olacak adeta. Didinmeleri olacak insanın. Fakat ben ona bir tahammül gücü de verdim diyor adeta. Dayanma gücü verdim. O ümitsizlik girdabında çaresizliğe kendini mahkum edecek bir varlık değil. Eğer iradesini doğru kullanır, ilahi yardıma sığınır ve kendisine verilen istidat ve kabiliyetleri doğru kullanırsa, o düştüğü kuyunun içinden çıkabilecek kabiliyetlere sahiptir o. Bu yönüyle de tahammül gücü vardır. Sanki ayette hem hayatın zorluğuna hem de bu zorluktan çıkılabilecek istidat, kabiliyet ve yardımlara da dikkat çekilmiş oluyor ve insanın pes etmemesi de isteniyor. Nice nice acılar iniyor bazı insanların üzerine. Diyorsunuz ki nasıl bu acılara dayandı bu insan? Demek ki bir dayanıklılık sistemi de var işin içinde. Onun için pes edivermemek, zorluklara göğüs germek, şerhi sadra nail olmak, tahammül gücünü geliştirmek önemli. Çok kısa bir efendim bela, iptila, musibet dönemi içerisinde hayatın kararması, geleceğin de kararması anlamına gelmiyor. Bu da geçer yahu deyivermek gerekiyor. Naçar kaldığın yerde Mevla açar bin perde deyivermek gerekiyor. Pencereler açılıyor. Açılabilir. Hayat hep böyle zorluk içinde akıp gitmez. Kim bilir belki bir sarp yokuşun arkasında nice cennet bahçeleri söz konusu olabilecektir. Onun için ümitsizlik girdabına kapılmamalı. Hayatı da toz pembe görmemeli. Acıları elbette var. Ama kimi acılar insanı pişirir. Acılar sabırla efendim nice nice kapıların açılmasına da sebep olur. Güzelliklerin birçoğu da zaten zorluklar sonunda ortaya çıkar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cennet hoşa gitmeyen şeylerle, cehennem de hoşa giden şeylerle adeta kuşatılmıştır buyurur. Yani cennetlere dünyevi olsun, uhrevi olsun cennetlere erişmek zaman zaman yokuş çıkmayı gerektirir. İşte لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَتْ Andolsun işte biz insanı böyle zorluk, meşakkat, imtihan içinde yarattık ve o dayanma gücünün içerisinde o tahammül özelliğiyle bunları aşabilecek kabiliyette halk ettik demek. اَيَحْسَبُ اَلَّنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدْ O insan hiçbir kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Şimdi tabii buradaki insan kim? Müfessirlerimiz der ki buradaki kastedilen insan inkarcı insan. Bir şekilde malıyla, evladıyla, mülküyle, saltanatıyla, makamıyla, itibarıyla bir şey olduğunu zannediyor. Ve diyor ki zannediyor mu ki bu insan kendisine hiçbir kimsenin gücünün yetmeyeceğini mi zannediyor? Yani ben öyle bir noktadayım ki kimse benim ayağıma çelme takamaz mı diyor. Ben öyle bir noktaya yükseldim ki artık alçalma şansım ya da ihtimalim söz konusu değil mi diyor. Kendini öyle kudretli görüyor ki kendinin üzerinde güç düşünmüyor mu? Soruyor Cenab-ı Hak. Evet insanoğlu ne kadar teçhiz edilirse edilsin, kabiliyetleri ne kadar güçlü olursa olsun, geçici mal ve mülkle zenginliği ne kadar olursa olsun, Rabbimiz onun mustani duruşunu sevmiyor. Şöyle söyleyeyim, derim. Evet kendine güven deriz bazen biz. Neyine ne kadar güvenebilirsin ki? Yani bazen bazı kavramları tartışmak lazım. Kendine güven, kendine güven, kendine güven. İnsan kendine mi güvenmeli? Allah'a güvenip yine en güzel şekilde dik durabilmenin yolunu mu bulmalı? Müslümanca düşüneceksek kendine güven diye bir şey değil. Özgüven, tamam özgüven ama her şey senin değil ki. Kalbini sen idare etmiyorsun ki. Efendim, malın bugün var, yarın yok. Evlad-ı iyaline güvensen ölümlü. Hani insana güvenme ölür, duvara dayanma göçer demişler. Aynen öyle. Neye dayanabilirsin ki? Dolayısıyla özgüven derken sadece kendine güveni, kendiyle ayakta durmayı kastediyorsak bu Müslümanca bir bakış açısı değil. Müslümanın özgüveni, eğer buna özgüven diyeceksek, çok daha güçlü bir şekilde tahkim edilmiştir. Yani nasıl? Allah'ın izniyle, Allah'ın yardım ve inayetiyle, bize verdiği istidat ve kabiliyetleri de en güzel şekilde kullanarak, inşallah başaramayacağımız bir iş olmaz. O yardım ettikten sonra. Bu anlayış, insanın kendine güvenmesi değil, Allah'a güvenmesi neticesinde çok yüksek bir direnç kazandırır insana. Bu itikadi anlamda, inanç anlamında meseleye böyle yaklaşmak gerekiyor. Yoksa içinde senin sonsuz bir güç var, içindeki devi bir uyandır falan işte. Sen her şeyi yapabilecek güçtesin. Yok arkadaşım, her şeyi yapabilecek güçte falan değilsin. Gücün vardır dersin, bir gün sonra hiçbir gücünün olmadığını hastaneye yattığında anlarsın. Kolunu bile kaldıramazsın. Efendim alnına konan sineği bile kendin oradan kovamazsın. Acizlik, efendim çaresizlik her tarafını bürüyüverir. Onun için Cenab-ı Hak insanın böyle her şeye kudreti varmış gibi bir duruşunu sevmiyor. Fert fert de sevmiyor, devlet devlet de sevmiyor. Zira kibriyalık, yücelik, azamet, kudretin tamamı Cenab-ı Hakk'ındır. İzzetin tamamı O'nundur. O dilediğini aziz, dilediğini kadir kılar. Evet, güçlü kılar. her şeye gücü yeten kılabilir. Fakat Allah'tan habersiz, Allah'ı devre dışı bırakarak böyle güç gösterileri felakettir. İşte burada Cenab-ı Hak soruyor işte. Eyahsebu ellen yakdir aleyhi ahad. Şimdi zannediyor mu bu insan diyor. Hiçbir kimse kendisine güç yetiremeyecek. Böyle mi zannediyor? Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam gelmiş. Ey insanlar, Rabbiniz birdir demiş. Onlar da kendi konumlarına bakarak Ebu Cehilleri, Ebu Lehebleri, sen de kim oluyorsun? Ey Abdullah'ın yetimi demişler, değil mi? Sen neyine güvenerek böyle bize adeta ateş var, cennet var, cehennem var diyerek konuşuyorsun diye tavır almışlar. İşte Cenab-ı Hak da buyuruyor ki kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi zannediyor insan? Hangi insan? Bu kafir insan. Mümin insan böyle düşünmez. Ham insan böyle düşünür. يَقُولُ اَهْلَكْتُ مَالَ الْلُبَدَى O insan övünerek der ki İslam düşmanlığı uğrunda yığın yığın mal telef ettim diyor. Ben öyle mallar tükettim ki, elimden öyle servetler sarf ettim ki, böyle mi diyor. Yani malıyla her şeyi satın alacağını mı zannediyor? Adamlar tutuyor. Bir takım efendim silahlar alıyor kendince. Burada gerçekten insanın o şımarmış hali diyelim, şımarmış hali tablolaştırılıyor adeta. Bazı tefsirlere göre bu ayette müşriklerin Hazreti Peygamber'e düşmanlık uğruna yaptıkları harcamalardan söz ediliyor. Ben bu uğurda malımı da her şeyimi ortaya koyarım diyen adamlardan bahsediliyor. Böyle mi söylüyor bu adamlar diyor. Bir başka ayette Cenab-ı Hak onların bu duruşlarına şöyle dikkat çeker. İnkara saplananlar mallarını insanları Allah yolundan çevirmek için harcarlar. Onu böylece harcamaya devam edecekler. Ama harcanan bu mal onlara bir pişmanlık sebebi olacak. Çünkü hedeflerine varamadan mağlup edilecekler. Neticede kafirler toplanıp cehenneme sürülecekler. Enfal suresi ayet 36. Bazı rivayet tefsirlerimizde bu ayetin sebebi nüzulü olarak yani iniş sebebi olarak şöyle bir hadiseden bahsedilir. Haris bin Amir isimli önde gelen bir Mekkeli Müslüman olduğunu söyler başlangıçta. Ama bir taraftan da her türlü günahı işliyor. Ardından durumu Resulullah'a anlatıyor. O da günahlarına kefaret için sadaka vermesi gerektiğine dikkat çekiyor. Sonunda bu sözde Müslüman ya Muhammed'in dinine girdikten sonra kefaret ve sadaka vere vere elimde avucumda bir şey kalmadı demiş. Ve bunun üzerine böyle bir bu ayetin nazil olduğu ya da bu ayetteki ifade edilen mananın bu şahıs hakkında olduğu söyleniyor. Ancak müfessirlerin hemen hemen hepsinin ortak bir sözü var. O da derler ki, evet bazı ayetlerin iniş sebebi bazen bir kişidir ama bu ayetin manasını o kişiye tahsis etmek diye bir durum söz konusu değildir. Genelde insanoğlu bunu yapar. Hakikaten hele hele zenginse, varlıklıysa, yahu bu uğurda yapmadığım kalmadı, her şeyi bitirdim. Ya da şöyle söyleyelim, bir önceki ayette insan böyle mi zannediyor? Kendisine hiçbir gücün, hiçbir kimsenin güç yetiremeyeceğini mi zannediyor? Böyle bol bol malımı sarf ettim. Herkesi, her şeyi parayla satın alacağını. Onu mu düşünüyor insan yani? Bazen öyle olur ya. Evet, bugün elimizde her türlü imkan var. Topumuz var, silahımız var. Adam tutarız, mafya oluştururuz. Şunu yaparız, bunu yaparız. Yani bize kimse karşı gelemez. Ya Muhammed de kimmiş? Böyle mi bakıyor meseleye yani sallallahu aleyhi ve sellem? Hakikaten insan bazen böylesi sarhoşluğa ya da varlık zehirlenmesine düçar olabiliyor, düşüyor. Ve bu nevi sözler söylüyor işte. Cenab-ı Hak da yarattığı kulunu bilir. Yığın yığın mal sarf ettim diyerek böyle caka satan kimseyi Cenab-ı Hak nazara veriyor. Bu tavrın böyle ne kadar küstahça olduğuna dikkat çekiyor. Eyahsebu enlem yarahu ahad. Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor? Bakın sorulara bakınız ne kadar çarpıcı. Bu böyle konuşurken diyor. Belki kendi kendine konuştu bu adam. Kimsenin olmadığı bir yerde konuştu böyleleri. Bazen insan kendi kendine kalınca hani odasının kapısını kapatır ya da makamının kapısını kapatır. Yahu der işte bu kadar imkanımız var. Şimdi buna pabuç mu bırakacağız bunlara der. Şimdi işte orada Cenab-ı Hak soruyor. Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor? Güya Bunu gizli söyledi. Veya açık söyledi. Fark etmez. Bu sözü söylerken kendisini gören biri olduğunun farkında olmadı değil mi? Diyor adeta. Ben onu görüyorum diyor Cenab-ı Hak. Alemlerin Rabbi onu görüyor. İşitiyor. O tavrı elbette görüyor. Elem neceallehu ayneyn. Bakınız. Ona iki göz vermedik mi? Ve lisane ve şefeteyn. Bir dil ve iki dudak vermedik mi? Bakınız. Kendisine neler ikram ettiğimize bir bakmıyor mu bu adam? Ve hedeynâhun necdeyn. Biz ona iki yol göstermedik mi? Gösterdik. İki yol gösterdik. Bu iki yol ne? Necdeyn. Bu necd kelimesi bir yol anlamına kullanılıyor. Bir de yüksek tepe manasına geliyor. Bazı müfessirler buradaki necd'den maksadın şu olduğunu. Ya biz onu yarattık bakınız. İki gözü olarak yarattık. Bir dili var, dudakları var. Necdeyn de annesinin iki memesi ona bir gıda olarak biz ona oradan besleneceğine yol gösterdik anlamını vermiş. Ancak birçok müfessir bu manayı daha çok tercih etmemiş. Necd kelimesinin yol anlamına geldiğini de düşünerek şu manayı kastetmişler. Biz ona iki yol gösterdik. Yani bir hak yolu, bir batıl olan yolu gösterdik. Biz ona hayrın ne olduğunu, şerrin ne olduğunu, güzelliğin ne olduğunu, çirkinliğin neler olduğunu gösterdik. Biz ona cennet yolunu gösterdik, cehennem yolunu gösterdik. Biz ona iman yolunu gösterdik, inkar yolunu gösterdik. Ama her ikisinin de sonuçlarının neler olacağını apaçık beyan ettik. Bunu da yaptık mı? Yaptık. Yani adeta Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bu adam, bu küstah adam, bu insan görmüyor mu? Biz onu insan kılığında yaratmışız, göz vermişiz, dil vermişiz, kulak vermişiz, yol göstermişiz. Görmüyor mu? Felak tehamel agabe. Bütün bunları yaptık ama o sarp yokuşu aşamadı. Yani gözü yemedi. O iki yoldan biri var. Tabii bir tanesi cennet yolu, bir tanesi cehennem yolu. Cehennem yolu nefsin istediği, arzuladığı, helal haram demeden her şeyin yapabildiğin, keyfince yaşadığın bir hayat. Ama öbürü yokuş çıkmak gibi biraz. Beş vakit namaz kılacaksın. Zekat vereceksin. Yetimi kimsesizi koruyacaksın. Felak tehamel akabe. O tepeyi çıkmayı gözü yemedi. Göğüslemedi. O sarp yokuşa tırmanmak ona zor geldi diyor. Felak tehamel akabe. Zor geçit. Bu akabe kelimesi daha çok vadilerden dağların yükseklerine çıkılan o yola deniyor. Evet iki yol gösterdik ama bu yolun bir tanesi biraz terlemeyi gerektiriyordu. Zorlanmayı gerektiriyordu. Ama o yolu değil de aşağılara doğru akıp gittiği nefsinin, hevasının, keyfinin, zevkinin yoluna gitti. Halbuki zevkine, keyfine biraz dur deyip de hak ve hakikatin yoluna, hayrın yoluna, güzelliğin yoluna gitseydi elbette zorlanacaktı ama sonuçta çok daha yüksek bir seviyeyi elde edecek, yüksek nimetlerle buluşacaktı. Ama bunu diyor şey yapmadı. Akabe'ye gözü yemedi yani adeta. Böyle bir şeye kendini vermedi. Zorluğu ya da nefsine rağmen o güzelliği kabullenemedi. Ve mâ edrâke mel akabe. Tabi bu akabe kelimesi hakkında rivayet tefsirlerinde çok farklı anlamlar var. Bazı müfessirler bunun cehennemde bir tepe olduğunu, dağ olduğunu ve benzeri tarzda başka başka işte cehennemin üzerindeki bir zor geçit olduğunu, işte Sırat Köprüsü gibi ifade ediyorlar. Ama burada bir mecazi ifade var diyor birçok müfessirimiz. Kastedilen, zaten Cenab-ı Hak onu açıklayacak burada, neyi göğüsleyemedi yani, ne bekleniyordu kendisinden? Ve mâ edrâ kemel akabe. Bakınız soruyor ayet zaten. Ey Nebi-i Zişan, bu sarp yokuşun ne olduğunu sana ne bildirdi? Sen nereden bileceksin diyor. Bu sarp yokuşun ne olduğunu. Sana Allah bildirmeseydi sen bilemezdin zaten. Bak şimdi sana söyleyelim. Bu sarp yokuş nedir? Anlamında tek tek adeta Cenab-ı Hak bu sarp yokuşun nasıl bir şey olduğunu açıklayacak. Fekkür akabe. O diyor bir kölenin azat edilmesi ve kişinin kendi nefsini ateşten kurtarmasıdır. Fekkü ragabe, boynu çözmek demek. Ne demek? Herkes bir şekilde bağlanmış olabilir. Yani burada birçok müfessirimiz işte köleyi azat etmek ya da esiri esaretten kurtarmak. Elbette bunlar çok yüksek hayırlar. O dönemde kölelik de var çünkü. İnsanlar emrinde çalıştırıyor insanları. Onları insan da saymıyorlar bazen. Hatta çoğu zaman onları kendi özgürlüklerine kavuşturmak. Esas diyor o tırmanılacak tepe burası. Fekkü ragabe. Ya da kendi boynunu ateşten hürriyete eriştirmeye vesile olacak işler yapmak. Nasıl? Çünkü küllü nefsin bimâ kesebet rahine. Her nefis yapıp ettikleriyle rehin tutulacak. Rehin tutulacaksın kendini kurtarmak için, kendi nefsini cehennem ateşinden kurtarmak için dünyada iman ve salih amellerle buluşacaksın. Canını kurtar, canını kurtarmak diyelim. Nereden kurtaracaksın canını? Allah'ın gazabından ve azabından kurtaracaksın. Nereden kurtaracaksın canını? Esfeli safiline yuvarlanmaktan kurtaracaksın. Nereden kurtaracaksın? Kendine zulmetmekten kendini kurtaracaksın. Fekkü rakabe. İlk anlam, evet, köleyi azat etmek. Ya da esarete düşmüş birini hürriyetine kavuşturmak. Ya da nefsinin esareti altında hayvanca bir hayat süren kişiyi o derekeden derecelere yükseltmek. Bu anlamların hepsini verme imkanımız var. Ayetin bu ifadesi hepsini içerebilecek zenginlikte. Bu cümleden hepsi çıkar bunları. Fekkü ragabe. Yani adeta özgürlük. Gerçek özgürlük nedir? Gerçek özgürlük hakka esarettir. Hakikatin adamı olmaktır. Hakkın adamı olmaktır. Sen ya hakkın adamısın ya da efendim nefsinin adamısın. Başka başka putların kulusun. Gerçek özgürlük yalnız hakka kullukta olduğu için diyebiliriz ki kula kulluktan insanları hakkın kulluğuna eriştirmek. Fekkü ragabe. Bu anlamda burada çok rahat verilebilir. Başka nedir akabe? Ev ut'amun fi yevmin zi mesgabe. Yetimen zâ makrabe. Ev miskinen zâ metrabe. Veya bir açlık gününde akrabalığı olan bir yetimi veya toz toprak içinde kalmış bir yoksulu doyurmaktır. Bakınız, Cenab-ı Hak akabe budur diyor. İnsan biraz malıyla, mülküyle, makamıyla şiştiği zaman, öyle diyelim, yoksullarla beraber oturmayı ağır sayar adeta. Sanki konumunu düşürecekler. Yetime üstten bakar. Böyle konumu yükselmiş bir adamın o fakir, fukara, miskinlerle aynı sofraya oturması zordur. İtibar kaybı gibi görür. Kendisi gibi zenginlerle, kendisi gibi makam sahipleriyle oturup kalkmak ister. Cenab-ı Hak da buyuruyor ki bakınız, işte o akabe, o tepeye tırmanmak budur diyor. O diyor, yoksul, kimsesiz, annesiz, babasız, bir çare, çaresiz kalmış kimseler var ya, onların karnını doyurmak var ya, onların gözünü ve gönlünü hoş etmek var ya, işte diyor budur. Adamlık budur diyor adeta. Ya da o tepeyi tırmanıp zafere erişmek budur. Bunu yapabiliyor musun? Ev it'amun fi yevmin zi mesgabe. Açlık gününde yetimen zâ makrabe. Akrabalığı olan bir yetimi doyurabilmek. Ev miskinen zâ metrabe. Toza toprağa bulanmış bir zavallıyı, bir miskini, bir fakiri doyurmak. Budur diyor. Devam ediyor. Thümme kâne. Sonra da minellezîne âmenû ve tevâsav bis sabri ve tevâsav bil merhame. Sonra da iman etmek sapasağlam ve birbirlerine sabır ve merhamet tavsiye edenlerden olmaktır. Böyle olabiliyor musun? Böyle olduysan işte sen o tepeyi tırmananlardansın. İman edecek, gönlünü Rabbine bağlayacak, efendim, iyiliklere sabır edecek, iyilikler yapmaya sabredecek, kötülüklere düşmemeye sabredecek, başına gelen her türlü iptilaya, musibete karşı sabırlı olacak ve insanlara merhametle tavsiyede bulunacak. Herkese, etrafına. Herkese ama merhamet tavsiye edecek. Yüreği yufka olacak. Kimse sizin elinden tutacak. Çaresize çare olacak. Dertlilere derman olacak. Sadece kendisi değil bakınız. Kendisi merhametli olacak tamam. Ama etrafına merhamet tevzi edecek adeta. Etrafındaki insanları da merhametli olmaya çağıracak. Onların da damarları tıkanmışsa merhamet damarları, o damarlara operasyon yapacak. İşte böyle yapabiliyor musun diyor Cenab-ı Hak. İşte Akabe dediğimiz o tepeye tırmanmak böyle bir şey. Akabe dediğim böyle bir şey. Yani böyle bir kutsal vazifenin altına girmek, işte herkes diyor buna yönelmiyor. İnanmak ve efendim böylesi bir sabır abidesi ve merhamet pınarı haline gelebilmek. Ulaike ashabul meymene. İşte bunlar var ya diyor Cenab-ı Hak. İşte böyleleri amel defterleri sağlarından verilecek olan uğurlu ve mutlu kimseler bunlardır. Ashabul meymene. Yarın kıyamet gününde yüzleri gülecek olanlar. Efendim. Kitabı sağından verilecek olanlar. Erdemli olanlar, faziletli olanlar, izzetli olanlar bunlar olacak. Ulaike ashabul meymene. Sağa düşenler bunlar olacak, öyle diyelim. Kurtulanlar bunlar olacak. Cennet bahçelerinin mirasçısı bunlar olacak. Ulaike ashabul meymene. İşte bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlardır. Yani faziletin yanında olanlar bunlardır. Meymene kelimesi daha çok böyle erdemli olmak, faziletli olmak, bereketli olmak anlamına da geldiği için işte mübarekler bunlardır da demek mümkün. Nitekim bazı müfessirler bunu işte hakkın ve erdemin yanında olan bahtiyarlar diye anlamış. Birçok müfessirimiz ise kıyamet gününde amel defterleri sağından verilecek olanlar diye yorumlamışlar. Zaten o sağından defterini almayı hak kazananlar dünyada erdemli ve faziletli kimselerdir. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ Ancak diyor Cenab-ı Hak, ayetlerimizi inkar edenler, onlara karşı kör ve sağır kesinerler, onları görmezden gelenler var ya, işte kötülüğe batmış ve amel defterleri sol tarafından verilecek olan uğursuz tipler de bunlardır. Meşeme, uğursuzluk böyle. Kötü. Ama daha çok müfessirlerimiz, Ashab-ül Meş'eme amel defterleri ileride sol tarafından verilecek olan kimseler. Bunlara ne dersen de işte. De ki bunlar uğursuz tipler, bereketsiz adamlar. Sadece kendi nefisleri uğruna hayatlarını berbat edenler. Ömürlerini, kendilerine verilen ilahi ikramları ve ihsanları heder edenler. Ve neticede ahirette amel defterlerini sol tarafından alanlar. İşte bunlar. Ashab-ül meş'emehtir. Aleyhim narum mu'sadeh. Onların cezası ise kapıları üzerlerine sımsıkı kapatılmış olan bir ateşte yanmak olacaktır. Ya ateş, ateşe kapaklanmak ya da ateş dolu cehenneme kilitlenmek bunların üzerine bir hak olmuştur. Cenab-ı Hakk'a sığınırız. Böylesi acı hallere düşmekten. Ondan niyaz ederiz. Bizi Ashab-ül Meymene grubunun içine dahil etmesini, o salihlerin arasına sokmasını, Yüce Rabbimizin rahmetinden, fazlından, ikramından, ihsanından niyaz ederiz efendim. Bu ayetle de Beled Suresinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah bir sonraki suremizle yolumuza devam edeceğiz efendim. Allah'a emanet olunuz.